Türkiye Penceresi'nden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresi'nden programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun. Ben Tülin Bilen, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Cihan Aktepe iletiyor. Soru ve görüşleriniz için bize @canacun Twitter adresinden ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta programımızda erken seçim ve dış politikadaki meydan okumaları konuşacağız. Stüdyo konuğumuz bu hafta danışmanımız Ömer Özkızılcık. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Sevgili dinleyenler, aynı zamanda programımızı hazırlayan Can Acun'a telefonla bağlanacağız. Şu anda hattımızda Sayın Acun.
Merhabalar, yayınlar diliyorum.
Teşekkürler, hoş geldiniz programımıza. Sayın Acun, Türkiye 24 Haziran'da erken seçime gidiyor. Hangi jeopolitik gelişmeler erken seçim konusunda etkili oldu sizce?
Evet, tarihi bir sürecin yine içerisindeyiz. Ana muhalefet partilerinden Milliyetçi Hareket Partisi'nin Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin olumlu yanıt vermesiyle Türkiye bir anda erken seçim safhasına girdi. Normalde 2019'un Kasım ayında yapılması gerekiyordu seçimlerin. Ancak özellikle Türkiye'nin içerisindeki bazı iç siyasi gelişmelerle birlikte dışarıda yaşanan jeopolitik gelişmeler ve dış politikadaki önemli meydan okumalar bu seçim tarihinin erken olmasını beraberinde getirdi diye düşünüyorum. Tabii açık bir şekilde şu fotoğrafı aslında ortaya koymamız gerekiyor. Türkiye bir ateş çemberinin içerisinde, hı hı, adeta İstiklal Adası konumunda. Kuzeye baktığımızda Ukrayna'da İç savaşın devam ettiğini, Rus ayrılıkçıların Donetsk bölgesinde özellikle askeri faaliyetlerine devam ettiğini görüyoruz. Hı hı. Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği bir durum söz konusu. Biraz daha yakın sınırımıza baktığımızda Ermenistan'da ciddi bir siyasal kaos var. Başbakanları Sarkisyan istifa etmek durumunda kaldı. Kaotik bir durum söz konusu. Ama özellikle de Türkiye'nin tabii doğusuna, güneydoğusuna baktığımızda Irak ve Suriye karşımıza çıkıyor. Burada yaşanan gelişmeler özellikle doğrudan Türkiye'yi etkileyen bir süreç yarattı. Özellikle biraz geriye dönüp baktığımızda Amerika'nın işgaliyle başlayan, Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül saldırılarına kontrolsüz bir şekilde yanıt vererek önce Afganistan sonra Irak'ı işgal etmesi, hı hı, ardından Irak'ta yaşanan kaotik durum, İran'ın bu jeopolitik boşluğu kullanarak yayılmacı bir siyaset izlemesi ve mezhep kartını da kullanarak gittikçe adım adım Irak, Suriye, Lübnan ekseninde güçlenme çalışması beraberinde çok ciddi kaotik bir atmosfer yarattı. DAEŞ gibi terör örgütleri oluşmaya başladı. Özellikle Irak'ta Anbar eyaletinde ortaya çıkan DAEŞ hızlı bir şekilde Musul'u ve Irak'ın Sünni bölgeleri, ardından Suriye'nin içerisine kadar kendisini genişletmeyi başardı. Ve tabii Türkiye'de terör ihraç edilmeye başlandı ne yazık ki buralardan. Ve tabii Suriye'de yaşanan devrimin önce İç çatışmayla bir şekilde iç savaşa dönüşmeye başlaması, ardından ise bölgenin hem yerel aktörlerin hem de küresel güçlerin bir vekaletler savaşına dönüşmesi Türkiye'yi doğrudan etkileyen önemli dinamiklerin başında geliyordu. Hı hı. Özellikle PKK'nın Amerika ve Sovyetler ile bir angajman kurup bizim güney sınırlarımızda Kandil'den Sincar'a, Sincar'dan Fırat'ın doğusundan Afrin'e kadar uzanan bir terör kuşağı oluşturduğunu gördük. Burada adeta bir terör devleti kurulmak isteniyordu. Tabii Türkiye açısından bu bir beka problemi olarak algılandı. Ulusal güvenliği açısından Türkiye'nin birinci derecede tehdit olarak görüldü ve buna yanıt verecek adımlar atılmaya çalışıldı. Fırat Kalkanı Harekatı, ardından Zeytin Dalı Harekatı'nın gerçekleştirdiğini Türkiye'nin gördük. Tabii Türkiye açısından yeni bir güvenlik doktrini ilan edildi. Özellikle 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadesiyle yeni bir güvenlik doktrini ilan etti ve burada temel olarak Türkiye kendisine yönelik tehditleri kaynağında elime etmeye, bertaraf etmeye yönelecekti. Bu da Türkiye'nin sınır ötesi harekatlar yapacağı anlamına geliyordu ve bu bağlamda da işte en son Zeytin Dalı harekatını Türkiye gerçekleştirdi. Ama Türkiye açısından Irak ve Suriye temelli tehditler giderek artmaya devam etti. Bölgenin büyük bir küresel güç mücadelesinin merkezi haline gelmiş olması, PKK'ya yönelik yapılmış yatırımlar, işte rejim, Rusya-İran bağlamında Türkiye'nin aleyhine seyreden bazı gelişmeler, bölgedeki Şii milislerin varlığı Türkiye'nin ciddi anlamda dikkatini bu bölgeye vermesini beraberinde getiriyordu ve kendisine yönelik tehditleri bertaraf edebilmek adına çok kararlı bir siyaset uygulamak, güçlü bir orduyla, caydırıcı bir orduyla harekete geçmek ihtiyacı söz konusuydu. Bu bağlamda Türkiye tüm imkanlarını elbette sahaya koydu. Ancak seçimin atmosferinin yaratacağı belirsizlik, özellikle 2019'a kadar sürecek bir belirsizliği Türkiye'nin kaldırma, tolere etme lüksü bence yoktu. Hı hı. Bu bağlamda özellikle Cumhurbaşkanlığı sisteminin kurumsal altyapısının oluşturulacağı, sistemin tamamen reform edilerek devlet bürokrasisinin, özellikle de güvenlik bürokrasisinin entegre edileceği bir güvenlik anlayışının ortaya çıkması çok önemliydi. Bu bağlamda bence seçimlerin hızlıca yapılıp yeni sistemin, Cumhurbaşkanlığı sistemin yerli yerine oturtulması, kurumların yerli yerine oturtulması Türkiye açısından, bu jeopolitik meydan okumalar açısından çok önemli diye düşünüyorum. Türkiye'nin elini güçlendirecek, Türkiye'nin daha kararlı bir şekilde kendine yönelen tesislere yönelik adım atacağı bir atmosfer oluşacak diye düşünüyorum.
Peki Türkiye'deki seçimlerin ardından Türkiye'nin dış politikadaki yaklaşımı ve etkinliğinin nasıl değişmesini bekliyorsunuz?
Tabii burada şu önemli, bir defa Türkiye'nin içerisindeki kırılganlıkların azalacağı bir dönem oluşması gerekiyor. Artık bir belirsizliğin olmadığı, siyasi açıdan bir istikrarın olduğu Türkiye, eli çok daha güçlü olacak dış politikada. İkincisi ise az önce ifade etmeye çalıştığım gibi Cumhurbaşkanlığı sisteminin kurumsal altyapısının oluşturulacak olması. Böylece bürokrasinin daha etkili ve verimli bir şekilde çalışması. Özellikle de işte TSK gibi, İçişleri Bakanlığı gibi, Milli İstihbarat Teşkilatı gibi güvenlik bürokrasisine ilişkin kurumların tamamen durumlarının netleşecek olması, bu kurumların çok daha etkili şekilde çalışmasını beraberinde getirecekler. Türkiye açısından hem Irak'ta hem Suriye'de çok daha etkin, kararlı ve güçlü adımlar atılmasını beraberinde getirecek diye düşünüyorum. Türkiye'nin önünde tabii temel meydan okumalar varlığını devam ettiriyor. Özellikle Amerika-PKK ilişkisi ve PKK'nın elimine edilmesi gerektiği, bu konuda Türkiye açık bir şekilde şunu ifade etti. Zeytin Dalı harekatından sonra da Türkiye'nin kararlı bir şekilde sınır ötesi harekatları devam edecek. Manbij burada önemli bir yer. İki Sincar bölgesi ve Irak'ın kuzeyinde adımlar atılacak. Ardından ise Fırat'ın doğusundaki PKK varlığının da elimine edilmesine yönelik Türkiye kararlı şekilde adımlar atacak diye düşünüyorum. Bu bağlamda siyasi istikrarın sağlanacak olması, Türkiye'nin elini hem öteki ülkelerle diplomasi de siyaset masasında güçlendirecek, hem de sahada atacağı asker adımlar çerçevesinde eli çok daha güçlü olacak diye düşünüyorum.
Peki Türkiye'deki erken seçim kararı dış ülkeler ve dış basın tarafından nasıl değerlendirildi Sayın Acun?
Yani tabii bu Türkiye bakışlarıyla doğru orantılı bir şekilde oluşturuldu. Özellikle Batı dünyasında ne yazık ki Türkiye'ye yönelik son dönemlerde bir tevzirat var. Ciddi bir kara propaganda söz konusu. Seçimleri de bu bağlamda ele alarak yayınlar yaptılar. Yine bazı körfez ülkelerinin, işte Mısır gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Suudi Arabistan gibi ülkeler Türkiye'yi hedef alan, Türkiye'deki mevcut siyasal iktidarı hedef alan bazı açıklamalar oldu. Halbuki Türkiye demokrasi standartlarında ciddi eşikleri aşmış, seçimleri çok sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebildi. Şeffaf bir yönetim anlayışına sahip. Bu anlamda şu anda Türkiye'de birçok hem Cumhurbaşkanlığı düzeyinde hem de siyasi partiler arasında partilerin özgürce yarışabileceği bir atmosfer oluşturuyor. Adaylar şimdiden kendilerini deklar etmeye başladılar. Bu bağlamda Türkiye'nin özellikle bölgesindeki örneklere nazaran ciddi anlamda demokratik teamüllerle hareket eden bir ülke olduğunu görüyoruz. Ama dış basında özellikle de Batı ülkelerde bir kara propaganda var ve algı mühendisi yapılmaya çalışılıyor. Bu bağlamda gerçeklikten kopuk bir şekilde yayınlar ne yazık ki yaparak Türkiye'deki seçimlere, demokrasiye gölge düşürme çabasındalar.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin şöyle bir açıklaması oldu. Türkiye'ye 24 Haziran seçimlerini erteleme çağrısı yaptı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani ciddi alınacak bir çağrı olarak bunu görmüyorum. Türkiye'de muhalif partilerde erken seçimlerin yapılması konusunda daha önceden deklarasyonlarda bulunmuşlardı. Şu anda da siyaset hızlı bir şekilde seçimlere gidiyor. Pozisyonlar belli oldu. İttifaklar oluşmaya başladı. Bu bağlamda bu çare çok ciddiye alınması gereken bir çare olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası.
Peki Sayın Acun, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldınız. Çok
ben
değerli bilgiler aktardınız.
Sağ olun, yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Sevgili dinleyenler, Türkiye'deki erken seçimi, 24 Haziran seçimlerini konuştuk Sayın Acun'la. Ve stüdyomuzda biraz önce de aktarmıştık size, danışmanımız Ömer Özkızılcık var. Türkiye'deki seçimlerden dış politikaya geçelim dilerseniz.
Evet.
Suriye'deki savaş halkın isyanıyla başladı. Peki şu anda Suriye'deki genel durum nedir? Bunu dinleyelim sizden.
Evet, öncelikle şunu belirtmek gerekir. Yani Suriye'deki savaşın başlama sebebi halkın demokratik özgürlük istemesi, serbest seçim istemesi. Fakat bunu reddeden bir Baas rejiminden söz konusu. Bu Baas rejimi bunu reddedip zorlanan silah gücüyle gösteriliğe bastırmaya çalıştı. Bunun üzerine bildiğimiz üzere Suriye'deki savaş yaşandı ve Suriye'nin nüfusunun büyük bir oranı ülkeden kaçmış durumda. Ülkenin içerisinde yaşayanlar evlerinden edilmiş durumda ve Suriye adeta bir yıkım alanı haline gelmiş durumda. Fakat Baas rejimi açısından değerlendirdiğimizde şu anki durumda Suriyeli muhalefeti büyük oranda askeri anlamda elimine etmeyi başardığını görüyoruz. Özellikle İdlib bölgesi haricinde ve Fırat Kalkanı Zeytin Dalı Harekatı bölgesi haricinde, Güneyde Dara bölgesi haricinde Suriye'nin geri kalan tüm kesimlerinde, tüm bölgelerinde neredeyse Esad rejiminin Suriyeli muhalefeti askeri anlamda elimine ettiğini görüyoruz. Son dönemlerde Doğu Guta bölgesi olsun, Kalamun bölgesi olsun, Dumay bölgesi olsun, bu bölgedeki Suriyeli muhaliflerin Fırat Kalkanı bölgesine ve İdlib bölgesine tahliye edildiğini görüyoruz. Genel anlamda şunu söyleyebiliriz. Özgürlük ve demokrasiye yolu kapayan Baas rejimi silah zoruyla ülkeyi savaşa sürükledi ve bu savaşta Suriyeli muhalifler bu savaşı kazanamadı. Fakat diğer yandan Esad rejiminin savaşı kazandığını da söyleyemeyiz. Onlar da bu savaşın kaybedeni. Nitekim savaş öncesinde Suriye'deki 3 kişiden birisinin muhaberat elemanı olduğu söylendiği kadar güçlü bir devlet yapılanmasının olduğu bir ülkede şu an Esad rejiminin hakimiyeti söz konusu değil. Askeri manada baktığımızda Cumhuriyet muhafızlığı haricinde doğrudan Esad'e bağlı, onun emir komutasına bağlı askeri bir birlik bulunmamakta. Daha çok yarım milis, melez yapılar bugün Suriye rejim ordusu olarak önümüze çıkmakta. Onun yanında yerel mafyavari milis yapılar rejim için savaşmakta. İran yanlısı yabancı Şii milisler savaşmakta ve Rusya'nın büyük etkisi söz konusunda. Yani aslında şunu söyleyebiliriz. Bir kendisinin ülkenin hükümeti olduğunu iddia eden bir rejimin kendi ülkesinin kaderini Astana'da Türkiye, İran ve Rusya arasında müzakere ediliyor olması dahi o rejimin bu savaşı kazanmadığını gösteren en büyük verilerden birisidir. Yani özet olarak Suriye'deki genel duruma baktığımızda şu an Esad rejim savaşı kazanmadı, muhalifler kazanmadı. Peki Suriye bir savaş alanı haline geldikten sonra şu an İdlib bölgesinde Türkiye'nin gözetim noktaları bulunuyor. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi, Zeytin Dalı Harekatı'nda Türkiye'nin askeri üsleri bulunuyor. Aynı şekilde İran'ın Rusya'nın Esad rejimi tarafından kontrol edilen bölgelerde birçok askeri üsleri bulunuyor. Fakat bunun yanı sıra YPG, PKK bölgelerinde de Amerikan ve Fransız ve İngiliz üslerinin varlığı söz konusu. Yani Suriye haritasında bir gün baktığımızda Suriye'den bahsetmekten ziyade değişik uluslararası güç odaklarının bölgede hakimiyet alanlarından söz edebiliriz. Ve bu artık vekaletler savaşının bir boyutu var ve iç savaşı bir boyutu olan bu savaşta şu an Suriye'nin geleceği daha önümüzdeki yıllarda belirlenecektir. Ve Suriye'nin çözümlenmesi oldukça zor görünüyor.
Şu an için savaşı kazanan taraf yok diyorsunuz,
evet.
Yani değil mi? Peki Fırat Kalkan Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki durum nedir? Yönetim nasıl şekillenmektedir şu anda?
Evet, Fırat Kalkan Harekatı bölgelerinde şunu önce belirtmek lazım. O bölgeler uzun yıllar boyunca, yani birkaç yıl boyunca DAEŞ tarafından yönetilmiş bölgeler. Yani bu bölgelerde altyapı olsun, üst yapı olsun yıkıldığı gibi aynı zamanda insanın psikolojisi de mahvolmuş durumdaydı. Fakat Türkiye'nin özgürlüğü beraber bu bölge özgürleştirmesinden sonra hızlı bir şekilde altyapı, üst yapı çalışmalarına başlanıldı ve yerel meclisler oluşturuldu. Her yerel bölgenin oluşturduğu bir yerel meclisi oluşturuluyor ve bu yerel meclisi bölgenin insanları tarafından seçiliyor. Ve bölgenin insanları kendi bölgelerini yönetiyorlar. Her yerel meclis ise Suriye geçici hükümetine bağlıdır. Türkiye tarafından da desteklenen ve uluslararası kabul gören Suriye muhalefetinin siyasi temsilcisi olan Suriye geçici hükümetine bağlıdır her yerel meclis. Yerel meclisliğin seçimle geliyor olması aslında Suriye içerisinde Esed rejiminin bir alternatifin nasıl olabileceğini göstermesi açısından çok oldukça önemli. Yani şu an baktığımızda Fırat Kalkan Harekatı bölgesinde yönetime karşı bir gösteri yok. Özgürlük alanının kısıtlanmasına dair halk tarafından bir tepki yok. Ve bu bölgede insanlar kendilerini baskıcı bir rejim altında hissetmiyorlar. Kendi insanlar kendileri yönettikleri için ve adeta Suriye'de demokrasinin tohumuna ekilmeye başlandığı bir bölge haline gelmiş durumda Fırat Kalkan Harekatı. Aynı zamanda bölgeye Türkiye'nin çok yoğun bir yardımı var. Çok önemli işler o da gerçekleştirilmekte. Bunların aslında en önemli özellikle Sağlık Bakanlığı'nın kurduğu hastaneler, klinikler. Suriye bölgesinde şu an Fırat Kalkan Harekatı'nda dahi olmayan insanlar hastalandıklarına bu bölgeye gidip buradaki hastanelerde bile muayene oluyorlar. Çünkü buradaki donanım Suriye'nin şu an birçok bölgesinde Şam dahil olmak üzere bulunmamakta. Ve Sağlık Bakanlığı burada sunduğu hizmet halk tarafından oldukça memnuniyetle karşılanıyor. Ve adeta bir minnettarlık durumu var Türkiye'ye karşı. Fakat sadece Türkiye'nin bu bölge yaptığı yardım hastane ve kliniklerinden sınırlı değil. Aynı zamanda okullar da bu da söz konusu. Türkiye Eğitim Bakanlığı tarafından bölgede okullar kuruluyor. 7 yılda süren savaşta birçok çocuk okuma yazmayı dahi bilmiyorken, birçok çocuk hiçbir şekilde okul eğitimi görmemişken Türkiye burada okullar kurarak, okullar açarak eğitim vermekte. Ve bu eğitim veren öğretmenler de Suriyelilerin kendisi. Ve bizim için Türkiye aslında burada önemli bir nokta var. Birinci yabancı dil olarak evet İngilizce öğretiliyor. Fakat ikinci yabancı dil olarak Türkçe öğretiliyor. Ve bu bölgedeki kardeşliği ve Türkiye'nin etki alanını genişletmek açısından oldukça önemli. Nitekim Fırat Kalkan Harekatı bölgesinde yoğun bir Türkmen nüfusu da bulunmakta. Ve bu bölgedeki insanlar okullarda Türkçe öğrenmeye başladılar. Bu çok güzel bir gelişme. Yani niye Fırat Kalkan Harekatı'nın bölgesi bir insan, o da yaşayan bir insan, niye Fransızca öğrensin? Eskiden Fransızca öğreniyordu, şu an Türkçe öğreniyor. Ayrıca PTT'nin açılan ofisleri söz konusu. Suriye'de savaş sonrası özellikle para transferleri ciddi manada sorun teşkil etmeye başladı.
Evet, PTT aracılığıyla mı yapılıyor artık
evet, para transferleri? Evet, artık para transferleri Fırat Kalkan Harekatı bölgesinde PTT aracılığıyla yapılıyor. Ve PTT'nin bölgede açtığı şubeler sadece bunun açısından önemli değil. Şu bölgedeki asayişi sağlamak açısından da oldukça mühim. Nitekim para transferleri için adeta mafyavari yapılar paraları bulunduruyorlardı ve para transferleri bundan gerçekleştiriliyordu. Çünkü bölgede hiçbir hukuk düzeni bir asayişten söz konusu edilemez. Fakat PTT'nin açılması ve bölgede asayişin kurulmuş olması insanların artık mafyavari örgütlerine, onlara hatta rüşvet vermeden rahat bir şekilde kendi PTT şubelerinin paralarını transfer edip çekebiliyorlar. Bu çok önemli bir gelişme. Özellikle bölgedeki ahali açısından. Mesela İdlib bölgesinde böyle bir yapılanma yok. PTT ofisi yok. Ve burada para transferi hala çok büyük bir sorun. Ve sadece para transferi gerçekleştirmek için küçük çaplı çatışmaların yaşandığı görülüyor. Ayrıca Fırat Kalkan Harekatı bölgesi ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesi için şunu söylememiz lazım. Bölgenin nüfusu yerel meclislerde görülüyor. Yani Fırat Kalkan Harekatı meclislerinde Araplar çoğunluk ve Türkmen azınlık iken Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde Kürtler çoğunluk ve Araplar azınlık durumda. Çünkü oradaki yerel nüfus da buna yönelik.
Nüfus oranlarına göre.
Aynen nüfus oranlarına göre. Ve Afrin bölgesinde kurulan yerel meclislerde Kürtlerin çoğunlukta olması aslında bir şey gösteriyor dünyaya. Türkiye'nin sorunu Kürtlerle değil. Suriyeli Kürtlerle Türkiye'nin sorunu yok. Türkiye'nin sorunu PKK ve YPG ile indir.
Teröristlerle.
Aynen teröristlerle.
Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin bölgesi YPG PKK'dan temizlendi. Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında YPG PKK'ya önümüzdeki hamleleri ne olabilir? Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG PKK'ya karşı tutumu nedir şu anda?
Evet, önce Amerikan Birleşik Devletleri'nin YPG karşı olan tutumundan bahsetmek gerekiyor. Öncelikle benim Suriye'de izleyebildiğim kadarıyla Trump yönetiminin bir etki alanı olduğunu söz etmek doğru değil. Suriye'deki Amerikan politikalarını yöneten ve geliştiren ve bunu uygulayan Pentagon yani askerlerdir. Askerlerin uyguladığı politikada da YPG ve PKK'ya karşı savaş arkadaşı, durumuna bir duygusal bir bağda kurulduğunu da söz edebiliriz. Nitekim Pentagon'un Suriye için yaptığı bütçe planlamalara bakıldığında şu an 2018 bütçe planlaması yürürlükte. 2018 bütçe planlamalarına göre YPG'ye daha oldukça yüklü miktarda silah verilecek, silah sevkiyatlara yardım yapılacak, Amerika'nın bölgedeki askeri üsleri genişletilecek ve bölgede YPG militanlığı eğitimine devam edilecek. Şu an 2018 senesinin başladığımızda ABD tarafından eğitilen ve doğrudan maaşla ödenen YPG militanlığının teröristlerin sayısı 10 bini bulmaktaydı. Fakat Pentagon'un resmi hesap planlamalarına göre sene sonuna kadar bu rakam 65 bin teröriste çıkması hedefleniyor.
Yani 6,5 katına çıkacak.
Aynen 6,5 katına çıkartılması hedefleniyor. Trump'ın Suriye'den çıkacağı açıklamasına rağmen Pentagon'un 2019 bütçe planlamasında o daha onaylanmadı fakat muhtemelen onaylanacaktır. Oradaki askeri varlıklarını artırmaya yönelik bir planlama olduğunu görüyoruz. Ve 30 bin cephe hattını korumak için 35 bin de iç güvenliği sağlamak için bir yapılanmaya gidildiğini planlandığını görüyoruz. Özellikle sınır güvenliği birliklerin oluşturmayacağı yönelik ABD'nin yaptığı açıklamasını dikkate alırsak bu da çok güzel yani bir kelime oyunu oynandığını görüyoruz. Sınır güvenliği birimi ordusu kurmayacağız. İç güvenlik ve cephe koruma birimlerini oluşturacağız. Yani yine aynısı fakat ismi değiştirmiş durumda. Nasıl ABD PKK'ya Suriye Demokratik Güçleri dediyse de sınır güvenlik ordusunda ismini değiştirmiş durumda. Buna ilaveten ABD'nin bölgedeki YPG ve PKK varlığına yönelik yaptığı planlamalara dikkat çeken bir önemli husus, bir detay aslında şu. 2018 senesinde Suriye'ye yapılan sevkiyatlar Kuveyt ve Ürdün üzerinden gerçekleştiriliyordu. Fakat 2019 planlamasına göre Suriye'ye yapılacak olan planlama Kuveyt, Ürdün ve Türkiye üzerinden yapılması planlanıyor. Şimdi Türkiye üzerinden Suriye'ye YPG'ye nasıl sevkiyat yapmayı planladıkları ise büyük bir soru işareti.
Evet.
Yani bu konunun Pentagon'da ne düşündüğünü açıkçası merak ediyorum.
Trump Suriye'den çıkmayı düşünüyordu.
Evet.
Yalnız Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu konuda onun çıkmaması konusunda Trump'ı ikna ettik demişti.
Evet.
Bugün sanırım Amerika'yı ziyaret etti Macron. Peki Fransa'nın amacı nedir? Yani Amerika'nın Suriye'deki askeri devamlılığını sağlamadı ki yani bunda ne amaç güdüyor Fransa?
Evet, Fransa'nın bir kere askeri yeterliliği Amerika kadar değil. Bu bir gerçek. Amerika'ya muhtaç bir durumları var fakat eski sömürgeli olduğu için bu da etki alanında kurmak da istiyor Fransa. Ve Macron'un dış politikada daha etkin bir yaklaşım sergilemek istediğini biliyoruz. Hatta Astana görüşmelerinin de kendisini davet ettirmeye çalıştığı fakat son Türkiye ve Rusya'nın engellenmesi söz konusu. Fakat halihazırda zaten Fransa'nın PKK bölgesinde asker üsleri bulunuyordu. Bir seneye geçkin bulunuyor. Ve bunların devam edip hatta belki de artırılacağı görebiliriz. Özellikle uluslararası koalisyonun hava desteği sağlaması açısından Amerika'dan sonra en çok hava saldırı gerçekleştiren ülke Fransa'ydı. YPG ve DAEŞ'e karşı destek amaçlı. Yani Fransa'nın bölgede yeniden bir etkin aktör olmak istiyor ve bunun için Suriye'de son 7 sene şu görüldü. Askeri olarak sahada olmayan masada da olmuyor.
Evet. Peki Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında YPG, PKK'ya önümüzdeki hamlelerin ne olacak?
Doğru. Şimdi Türkiye açısından birinci öncelik Membiç bölgesi. Membiç bölgesine baktığımızda askeri olarak Zeytin Dalı harekatından oldukça daha kolay. Coğrafi olarak şartlar daha uygun. Halk tarafından büyük bir destek var Türkiye'nin böyle bir askeri harekata karşı. Ve bölgede zaten YPG'ye karşı yeraltı direniş örgütleri var. Özellikle El Kıyam hareketi birçok suikastlar düzenliyor. Ve YPG bölgede barınmakta zorluk çekiyor. Fakat ABD'nin bu da bir siyasi bir koruması söz konusu. ABD YPG'yi korumasını kaldırmayı düşünmüyor ve Membiç bölgesini bize vermeyi de düşünmüyor. Örnek verirsek Membiç konusunda Türkiye Tillerson'la görüştü. Sonra Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldı görevinden. Fakat Dışişleri Bakanlığı genel manada zaten Suriye'de etkin bir Amerikan aktörü değil. Suriye'de etkin bir Amerikan aktörü olan Pentagon'dur ve CENTCOM'dur. Bunların ikisi de Türkiye'den çok zıt kutuptalar ve YPG'yi asla Türkiye'ye teslim etmek istemiyorlar. O yüzden Türkiye'nin bu bölgede yapabileceği iki şey var. Bir, sineye çekmek, sınır güvenliğini sağlamak ki bu yapabileceğimiz bir şey değil. İki, neyse zararı, neyse bedeli ödeyip bölgeyi YPG'den temizlemek.
Türkiye İdlib bölgesinde gözetim noktaları kurdu. İdlib'deki durum nedir şu anda? Ve Türkiye'nin bölgedeki hamleleri ne olmalıdır?
Evet, Türkiye İdlib bölgesinde toplamında 9 gözetim noktası kurdu. 3 ayın daha gözetim noktası kurulması bekleniyor. Aslan'ın süreci kapsamında buradaki çatışma sık bölgesini korumak amaçlı. Fakat İdlib bölgesindeki dinamikler son geçtiğimiz aylarda oldukça değişti. Bölgedeki radikal unsurların güçsüzleştiği görüyoruz. Alan kaybettiklerini görüyoruz. Heyet Tahrir Şam denilen eski El-Kaide'ye bağlı eski Nusra örgütünden kalan bir yapılanma. Ve Heyet Tahrir Şam bölgedeki Ahrar Şam ve Zengi hareketi iki diğer Suriyeli muhalif gruplarla çatışmaya girdi ve gitgide alan kaybetmeye başladı ve geriledi. Fakat bu savaş hala devam ediyor aylardır ve bir tarafın kazanacağını da öngörmüyorum. Ama eğer Türkiye'nin bu bölgeye yönelik bir hamlesi olursa, Türkiye'nin bu yöne bir askeri bir yaptırımı olursa bölgenin radikal unsurlarının temizlenebileceğini düşünüyorum. Nitekim radikal unsurlar sadece bölgedeki asayiş sağlamak açısından değil, aynı zamanda gözetim noktalarında bulunan Türk askerinin güvenliğini sağlamak açısından da önemli. Suriyeli muhaliflerin en nihayetinde bize müzahir gruplar, Aslanlı sürecini bizimle hareket eden gruplar, onların radikal unsurlar, Aslanlı sürecini reddeden Heyet-i Hişam gibi unsurlara karşı desteklenmesi elzemdir. Fakat İdlib bölgesindeki gözetim noktaları haricinde Türkiye'nin nüfus alanları, İdlib şehir merkezi olsun, yerleşim yerlerine de etki alanı oluşturması gerektiğini düşünüyorum. İdlib'ten Cevaplus'a kadar uzanan bir Türkiye tarafından adeta güvenli bir bölgenin oluşturulması önemli ve bunun için Türkiye'nin adım adım ilerlemesi gerekir. İlk önce Suriyeli muhalifler üzerinden Heyet-i Tahrir Şam'ın kontrollerini elimine edip sonradan Türkiye'nin askeri varlığını o bölgede güçlendirmesi gerekir.
Sayın Özkızılcık, son dakikalara girdik programımızda. Size son olarak şunu sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak müdahalesi sonrasında DAEŞ nasıl ortaya çıkmıştır? DAEŞ'in Suriye ve Irak'taki alan kaybı sonrasındaki etki alanları nelerdir? Kısaca evet. Bunu alalım sizden.
Amerika aslında Irak'a müdahale ettikten sonra DAEŞ'in oluşmasında 3 ana etken var. Birincisi Afganistan'daki El-Kaide merkezinin zayıflaması ve kendi yerel müttefikleri ve bölgesel ofisleri diyeyim artık El-Kaide. Onların üzerine kontrol alanını kaybetmiş olması. Nitekim Irak El-Kaide'si hiçbir zaman tam olarak El-Kaide merkeze bağlı bir yapılanma olamamıştı. İkinci büyük etken ise Muhammed El-Makdisi'nin Musab Ez-Zarkavi Irak El-Kaide'sinin kurucusu ile hapishanede talebe-öğrenci ilişkisi geliştirip kendine ait bir radikal ideoloji geliştirmiş olmalı. Bu Musab Ez-Zarkavi'nin Muhammed El-Makdisi'nden geliştirdiği radikal ideoloji aslına baktığımızda merkezi El-Kaide'nin ideolojisinden farklılaşmakta. Merkezi El-Kaide uzaktaki düşman yani ABD'yi öncelerken Musab Ez-Zarkavi'nin önceliği yakındaki düşman yani Irak'taki Şiiler, Irak'taki diğer onların dedikleri sahavat yani sisteme entegre olmuş diğer Sünni Araplar. Fakat en büyük etken ise Amerika'nın kurduğu Kampuka hapishanesi. Kampuka hapishanesinde El-Kaide'den hapse girmiş insanlar, Saddam Hüseyin'in eski bazı kadrosundan yakalanıp hapse girmiş insanlar ve Sünni aşiretlerin önüne gelen insanların hepsinin toplandığı bir merkez haline gelmiş durumdaydı. Kampuka aslında DAEŞ'in kurulduğu yer olduğu söylenebilir. Nitekim bu bölgede bir yandan El-Kaide sempatizanları üyeleri, bir diğer yandan Saddam Hüseyin eski Baas rejim elemanları ve Sünni aşiretinin liderlerinin çocukları bulunuyordu. Amerikan askerlerinin gözü önünde bu Irak El-Kaide'si şeriat dersleri, fıkıh dersleri, savaş dersleri, bomba kurma dersleri veriyordu. Ve bu da eski Baas rejiminin El-Kaide ile birleşme sonucundan DAEŞ ortaya çıktı. Özellikle DAEŞ'in Suriye'de alan kazanmasında Hacı Bekir'in çok büyük etkisi vardır. Ve Hacı Bekir Saddam Hüseyin'in eski bir elemanıdır. Fakat şu anda Uluslararası Koalisyon'un hamleleri sonrasında ve Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında DAEŞ büyük bir alan kaybetti ve küçük adacıklara sıkışmış durumda. DAEŞ'in şimdi yapmaya çalıştığı şey hücrevari tip yapılanmaya gidip saldırılan bölgeyi destabilize etmek.
Sayın Özkızılcık, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan dolayı. Sevgili dinleyenler, yine programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek umuduyla hoşçakalın. Türkiye penceresinden.